Oğlum ellerini yıkadın mı?
Ha?
Abim oğlum ben senin hı ne demek?
Abi bir kayıt başladı. Bugün 20 Ocak 2012.
Ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz.
Önce haberler Bora. Bora. Bizi Suudi Arabistan'dan dinleyen Cem Veseli'ne ve Arnavutluk'tan dinleyen Altay'a sevgiler ve selamlar yolluyoruz. Ayrıca yorumlar için de kendilerine teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler. Şimdi hava durumu. Merhaba Sandın.
Merhaba arkadaşlar.
Ne haber, ne yapıyorsun?
İyi. Sizin olmaktan mutluyum.
Ben aynen biz de. Sanlı şu anda birçok devam eden projemizde. Bizim girişimci ortağımız aynı zamanda. Beraber birçok proje yapıyoruz Sanlı'yla. İlk projemizi hatırlıyor musunuz arkadaşlar?
25 sene olmuştur 25 herhalde.
25 sene değil mi?
Olmuştur. Sanlı'da güzel bir Sinclair vardı o zaman.
Atari 64 vardı bende bir tane aynı zamanda. Oyun kopyalama işine o zaman başlamıştık.
Evet. Varez'in ilk şeyleri diyorlar. Hatta oradan çıktığını söylerler.
Kesinlikle.
Aslında girişim olarak bütün kurallara uyuyordu. Sonuçta bir garajda başlıyor ya bütün
işler. Evet aynen.
Bizimki de eczanenin deposunda. Tabii müşterilerin göremeyeceği bir yerde.
Ama biraz kafa yapıyordu yani naftalin kokusu alt kattaki.
Değil mi?
Bilimum karışım yapıyorduk orada yani. Açıkçası kimyager olarak da bir noktaya gelebilirdik belki de.
Ama kopya oyun sektörü daha cazip gelmişti o yıllarda.
Evet. Kaç kopya sattık? 3 mü? 4.
Tahmin ediyorum 4 falan da. Evet. İşlem çok uzun sürüyordu o yıllarda.
Kasetten kasete zordu. Evet. Kafa ayarı yapmak zordu.
O zamandan bu zamana birçok proje yaptık. Sanlı sen de epey bir şeyler yaptın. Yurt dışına gittin, okudun, evet. Geldin, orada çalıştın. Hollanda'daydın galiba değil mi en son?
En son Hollanda'daydım. Amsterdam'da çalıştım. Hı-hı. 2000'den 2005'e kadar.
Amsterdam'da çalıştım deyince tabii insanların bir anda ilgisi yoğunlaşıyor.
Evet, evet ama artık Amsterdam belli bir süre sonra artık sıkmaya başlayan bir yer. Özellikle de kalma niyetin yoksa.
Hı-hı. Sürekli kırmızı bir ışık tabii insanı rahatsız ediyor.
Evet yani.
O... Sen evi de tabii o tam ışığın karşısında tutunca zor oldu bütün gece.
Ben zaten film kullanıyordum pencerelerimde. Siyah filmle bu şekilde görmeyi şey yapıyordum.
Işığın gelmesine engelliyordum.
Asgariye indiriyordum.
Şaka bir yana sen Hollanda'da bir bankada çalışıyordun değil mi?
Evet ben Hollanda'da ticaret finansmanı üzerine ihtisas ulaşmış bir bankada çalıştım.
Görevin neydi orada?
Orada geçmekte olan piyasalarda yer alan büyük üretici firmalara ihracat öncesi krediler veriyorduk.
Böylelikle uluslararası ticaret ve oradaki finansman konusunda da epey ciddi bir bilgi birikimi oluştu tabii sende herhalde.
Evet, onların kullandıkları çeşitli finansman enstrümanlarını yakından incelememe fırsatımız oldu.
Bu bilgilerle de sen şu anda zaten gene kendi hayatında da bu finansman bilgilerini kullanarak yatırımlar yapıyorsun. Ve bu yatırımlarını yönetiyorsun.
Evet, şirketlerin hangi durumlarda ne tür finansmana ihtiyaç olduklarını iyi biliyorum.
Hollanda sonrası?
Hollanda sonrası Türkiye'ye geldim. Hı hı. İşte bir kısa bir Rusya maceram oldu. Hı hı. Ondan sonra da işte bu en son matbaa reklam işim vardı geçen seneye kadar. Hı hı. Onu da bir şekilde şey yaptıktan sonra, devrettikten sonra... Şimdi işte sizinle götürdüğümüz projeler olsun, hı-hı, başka bir iki tane proje olsun, onların peşindeyim.
Sen de dün yoldan geldin, çok soğuk olduğunu söyledin.
Evet, yani ben İstanbul'da bu kadar soğuk yoktu. Ben otobüsle geldim dün. Fark etmedim de Ankara'ya gelene kadar bu kadar soğuk olduğunu. Dört Divan diye bir yer var bu.
Dinlenme tesisi.
Dinlenme tesisi var, Dört Divan diye bir mevkide. Orada durduk. Ankara'ya 1,5 saat mesafede, Bolu'ya yakın bir yer. -12 mi yazıyordu, -15 mi yazıyordu, öyle bir şey yazıyordu. Ben herhalde bozuk diyordum. İndim otobüsten... Hakikaten çok soğuk ya, inanılmaz bir ayaz var.
Jilet.
Ya jilet, hakikaten jilet. Hı. Kıkırdaklar donup düşer yani, o derece bir soğuk var. Hı hı. Buna rağmen bir tane adam üşenmeyip oradan su hortumlarını çekti ve otobüsü yıkamaya başladı. O havada. Yani hortumdan su çıkar çıkmaz aslında buz şeklinde çıkması gerekiyor. Öyle bir soğuk var.
Ama başardı arkadaş.
Başardı.
Güzel fırçaladı, sildi, parlattı.
Görevini güzel yaptı. Camlar zaten hiçbir buz tuttu. Hı-hı. Dışarısı gözükmüyordu. Tabii bu şeyinin, bu girişkenliğinin sonucunu biz otogarda gördük.
Nasıl?
Bagaj kapıları açılmadı. Donmuş hepsi. Hı-hı. 2 saat kanırttı bagaj kapılarını. Bir şekilde menteşeleri kırdı mı ne yaptıysa artık. Yani artık o şirket sahibinin bileceği iş tabii ki.
Sen profesyonel çalışmanın yanı sıra finans sektörüne de, yani finansa da yakınsın. Onunla ilgili de bir şeyler yapıyorsun. Sen de ne zaman bir araya gelsek laptopun sürekli açık. Hı hı. İşte oradan borsa bilgilerini takip ediyorsun. Hı hı. Bir kavram var. Neydi Berkay? Sanlının günlük olarak alışı şey yaptığı.
Tio'nun erken gelmesi mi?
Yok yok. Day trading gibi bir şey. Day trading.
Hayır, day cracking.
Day galiba. Cracking.
Öyle bir şey var.
Ne neydi abi?
Botların arasını almışım ben. Ama çok uzağım tabii konuya.
Day trading gün içerisinde hisse senedi alım satımı. Hı hı. Uzun vadeli yatırımdan farkı pozisyonunu gün sonunda nakite dönüştürmen gerekmen. Bu da bir disiplin gerektiriyor normalde.
Yani o zaman sabah alıyoruz kağıdı.
Sabah paran, evet. Sabah alıyorsun. Gün içerisinde istediğin kadar işlem yapıyorsun. Artık hangi yönde uygun görüyorsan. Gün sonunda da onu nakde çevirmen lazım. Hı
hı. Al sat, al sat, al sat. Gün sonunda sat.
Sat. Gece rahat uyu. Hı hı. Sabah uyandığın zaman devam et.
Borsada köpek balığı plus tekniğiyle para kazandığının yöntemleri diye bir şey var sanlı. Nedir bu?
Abi neymiş o? Hiç ben duymadım öyle bir şey.
Yani yok mu böyle bir teknik?
Yok abi, öyle bir teknik olduğunu zannetmiyorum. Benim bir tekniğim var ama bana has bir teknik. Yoksa köpek balığı plus, bonus, hı, böyle bir şey hiç duymadım. Hurafe
sen
olabilir yani.
Kendi tekniğini kimseye anlatmıyorsun. Anladım.
Anlatmıyorum abi.
Geçimini oradan sağlıyorsun.
Ticari sır.
Ticari sır.
Evet.
Güzelmiş. Peki bari bir tiyo ver arada da ondan bari şey
ver bir tiyo abi. Hacı bir tiyo ver ya. Bir kağıt ismi söyle hadi
abi
ya.
Abi tiyodan iş çıkmaz.
Yazıyorum. Altıncı ayak parlayan güneş. Sanlının biraz akbabalık yönü de var aslında.
Evet abi. Küçücük ada İzlanda çöktü. Sen de gittin adamların tepesine çöktün.
Neydi o? Bir anlatır mısın biraz?
Bu 2009'daki krizle beraber İzlanda çok fena, çok kötü darbe yedi. Borsa %90 değerinde değer kaybetti. 5000'lerden 300'lere kadar geriledi. Bütün bankalar devlete devredildi. Emlak sektörü çok zor duruma girdi. Tabii her çöküşün bir çıkışı var. Bunu herkes biliyor zaten. Doğru zamanda, doğru yerde olmak lazım. Ben de acaba dedim o sıralarda İzlanda'daki bir endeks fonundan alsam, hı hı, 200'den 300'den, yani 5000'e çıkması belki asla gerçekleşmeyecek ama 1000'e çıksa, 1500'e çıksa birkaç sene içerisinde iyi bir getirisi olur diye düşünüyordum. Bir iki tane bankayla görüştüm İzlanda'da. O zaman onlar böyle bir yatırım için asgari 25 bin euro gerektiğini söylediler bana. Onu ben gözden çıkarmıştım zaten. Fakat esas problem İzlanda kronuna parayı çevirmek istiyorlardı. Yani ben euro olarak fon alamayacaktım orada. Hı. İzlanda kronuna çevirecekti onlar.
Parayı pula dönüştüreceksin yani.
Evet. Tabii daha sonra onun ayrı riskleri var.
Devalüasyon.
Devalüasyon olur. Yeni bir para birimini şey alırlar, sisteme getirirler.
Paranı, hı-hı, bir daha göremeyebilirsin yani.
Görebilirim. Konvertibil bir hale, hı-hı, konvertibiliteden çıkabilir para. Hı-hı. Apayrı riskler vardı. Ben de onu göze almadım.
Neticede olmadı olay.
Olmadı, hayır.
Peki şu andaki takip ettin mi olmamasından sonra? Şu anda ne oldu? Yani yapmış olsaydın kâr etmiş olur muydun?
Kesinlikle.
Sanlı sen lisans eğitimini Amerika'da almıştın.
Evet.
Chicago'da. Hı hı. Oradaki yani sonuç olarak orada da borsa oynadın mı?
Evet. O zamanlar zaten 96-97 borsanın çıkışta olduğu senelerde Amerika'da. O yüzden bulaşmamak imkansızdı.
Peki oradaki borsayla buradaki borsa arasında bir fark var mı? Yani benim bildiğim kadarıyla orada birkaç tane paralel borsa var. Tek bildiğim benim bu fark olarak. Başka?
Orada birden fazla borsa var. New York borsası var, Nasdaq var. En büyük fark, yani en büyük fark demeyelim, birçok başka farklılıkları da var. Fakat ölçek olarak Amerikan borsası tabii ki Türkiye'nin misli. Hı hı. Onu tabii ki çok rahat söyleyebiliriz.
Limit galiba yok.
Kesinlikle Türk borsasında seans başına işte %10'luk fiyat değişiklikleri mümkünken Amerika'da böyle bir şey söz konusu değil. Yani 1 lira, 1 dolardan 100 dolara da çıkar. %1'den 1'e de düşer.
Bir gün içerisinde her şeyi kaybedebilirsin.
Her şeyini kaybedebilirsin. Onları kaldırabilecek bir borsalar var. Bizimkisi nispeten sığ bir borsa olduğu için.
Sığdan kastın yani hızlı hareket ettirilebilir dışarıdan gibi bir şey mi demek istiyorsun aslında?
Evet. Yani halka açık şirket sayısı, New York borsasında binlerce şirket var. Nasdaq'ta binlerce şirket var. Yani
manipüle etmek çok kolay olmayacaktır.
Kesinlikle.
Peki biz merakımdan soruyorum. Yani Türkiye'de Amerikan borsasında oynayabiliyor muyuz?
Evet. online Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da online brokerage firmaları var. Hı hı. Mesela
vatandaşlık falan gerektirmiyor.
Zannedersem hayır.
Sen ben, bir 2001'de bir çakılma yaşamıştın galiba, değil mi?
Evet, acil iniş yaşadım daha doğrusu. Şöyle ben
şeyden atıyorum. Anam yandım diye bir telefon görüşmesi hatırlıyorum.
2001'de büyük kriz yaşandı Türkiye'de. Hı hı. Devalüasyon yaşandı. Dolar kuru 600 binlerdeyken yaklaşık bir senede 1.600'lere geldi. Hı hı. Şimdi ben o sırada Amsterdam'daydım. Euro olarak biz zaten maaş alıyorduk. Ben aldığım parayı ve biriktirdiğim bir kısım parayı...
İşlem başına 50 euro gider galiba, değil mi?
İşlem başına 50 euro. Dönmüştük.
Evet.
Euro'dan TL'ye dönmüştüm. Daha sonrasında devalüasyon yaşanınca zaten senin paranın değeri
düştü.
Euro karşısında düştü. Ayrıca bir de borsadaki hisselerin tepe taklak gitmesiyle bu çok, nasıl diyeyim, çok daha arttı negatif etkisi.
Hı-hı. Amsterdam'da böyle uzaklara dalıp bakabileceğim bir su var mı? Yani
kanallar var abi. Yani ama çok sığ. Atlasan hani bir şey olmaz. Tamam. Belki acı çekerek ölürsün yani. Hı-hı. Boğulma şansın yok.
Sonra tekrar ama bırakmadın sen bu yatırım işini.
Ben bırakmadım. Ya ben açıkçası liseden mezun olduğum zaman Eczacıbaşı yatırımda hesap açtırdık. Yıl 1992 idi.
Sen tabii bu bilgisayar işine yapmış olduğumuz parayı orada değerlendiriyorsun. Evet, aynen.
1992 idi. İlk aldığım hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç ve Ford Otosan'dı. O zaman kendime göre bir mantığı vardı. Diyordum işte araba satışları.
Alırsın Ford, olursun Lord.
Aynen. Reklamların etkisinde kalarak. Burada yanlış bir şeyler peşinde koşmamak önemli. Yanlış kararlar vermemek önemli. Ben mesela o krizdeyken lanet olsun demiştim o zarar edince. Bir kısmını da satmıştım. Aslında hiç satmama gerek yoktu. Çünkü 2 sene sonra zaten endeks 20 bine geldi. 2004 yılında, daha doğrusu 3 sene sonra 20 bine geldi. Sen yani nereden baksan bir %100 zaten kazanmış olacaktım 3 yıl içerisinde. 3 yıl içerisinde %100 kötü bir para değildi. Gerçi o zaman enflasyon daha yüksekti. Faizler daha yüksekti. Ama uzun vadeli baktığın zaman gerçekten de bir ayağının bulunması, paranın bir kısmının bulunması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani bir enstrüman.
Yani çok derine gitmeden, yani borsadan para kazanmak belli disiplinler çerçevesinde mümkün diyebilir miyiz?
Evet.
Geçinebilir mi insan borsadan para kazanarak?
Borsadan para kazanarak geçinebilir ama belli bir sermayenin olması lazım. Tüyodan yola çıkılmaz. Onu tekrar söylüyorum. Zaten şöyle bir konsept vardır. Bir tüyo alırsın. Hikayeyle beraber gelir zaten bu tüyolar. Yani bir hisse senedi al dendiği zaman mutlaka bir hikayesi vardır.
Abi şöyle olacakmış.
Evet. Mesela Amerikalılar, Amerikalı bir firma ilgileniyormuş, satın alacakmış vesaire. İyi kötü haberler gelebilir.
Negatif de olabilir yani.
Negatif de olabilir tabii ki. Sen o zaman hemen pozisyonunu satma imkanı şey yaparsın. Sonra düştüğü zaman da tekrar istiyorsan geri yerine koyma şansın var. Alırsın mesela bu hikayeyi istinaden. Şimdi tüyonun gerçekleşme süresi de kısadır. Bir hafta, iki hafta içerisinde mutlaka yükselişin gerçekleşmesi gerekir. Beklersin, beklersin. İşte iki hafta geçer, üç hafta geçer. Hiçbir hareket yok. Dört hafta geçer. Hiçbir hareket yok. Sen dersin artık bir hareket olmayacak.
Tüyo fos çıktı.
Satarsın. Bir hafta sonra hareketini toplar. Yapar. Sonra denir ki tüyo erken geldi abi der. Senin abi, tüyoyu aldığın kişi.
Abi zamanlama çok önemli zaten.
Erken gelmek zaten iyi bir şey değil.
İyi abi. Değil evet.
Kesinlikle. O yüzden ben tüyodan olabildiğince uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Hı hı. Yani genel olarak mutlaka borsada biraz paranın bulunması gerekir.
Sanlı bize bir tüyo ver de podcast'i bitirelim.
Abi tüyolardan uzak durun.
Abi boş ver Sanlı. Gel seninle biz ortak bir iddia kupon yapalım.
Ne yapalım?